Kimsenin yaşantısını beğenmedim. Kendime uygun bir yaşantı da bulamadım. Turgut'u da hor gördüm bu arada. İstediği gibi yaşamasına karşı koydum. Sonunda uzaklaştı benden. Ona buhranlık yaptım. Evlenmesine karıştım. Sonra evlerine gitmedim. Şimdi gitmek isterdim. Özür dilemek, kendimi olduğu gibi bırakmak isterdim. Ne yazık ki bütün bunları gerçekleştirecek gücüm yok. Düğümler istenildiği anda çözülmüyor. Bir söylemekle açılmıyor kapılar. Soracaklar, anlattıracaklar. Neden önce öyle diyordun da şimdi böyle? Beni gene çileden çıkaracaklar sonunda. Yenilginin bile tadına varamıyor insan. Bütünüyle teslim olmanın keyfini süremiyor. Olduğu gibi kabul etmiyorlar Selim'i. Geri dönmenin de çok formalitesi var. Önce bir pişmanlık dilekçesi vereceksin. İnceleyecekler. 15 gün süresi var, soruşturacaklar. Eski bağıntılarını kopardı mı? Kitaplığındaki zararlı kitapları ayıkladı mı? Her gün tıraş oluyor mu? Saçını tarıyor mu artık? Sonra bir deneme dönemi var tabii. Çeşitli insanlarla, çeşitli biçimlerde birlikte olacaksın. Katlanamam ben bu yollara. Ben dilekçeme aynı günde cevap istiyorum. Öyle bir kapı olmalı ki çalınca insana hiçbir şey sormadan açsalar. Kapının ortasındaki küçük pencereden bakıp da kim o demeseler. Sonra hemen içeri alsalar beni. Ben anlatmak istesem bile hemen sustursalar. Biz her şeyi biliyoruz. Her şeyi biliyor musunuz gerçekten? Evet. Neden sormuyorsunuz ayrıntıları? İstediğiniz zaman anlatırsınız. Sana dinlenme fırsatı verdiğimizi de sanma. Hiç anlatmasan da olur. İstediğin zaman gidebilirsin. İstediğin zaman geri dönebilirsin. Anlayış da göstermiyoruz sana. Özellikle buna çok sevindim. Anlayış göstermenin sende bir gerginlik yaratacağını, ne zaman isteyecekler endişesi doğuracağını biliyoruz. Sen sormasaydın bunları bile anlatmazdık. Hiçbir sözü sonuna getirmeyi düşünmüyoruz. Yaşama şartlarını açıklar mısınız? Burada yemek ve uyuma saatleri belli değildir. Kimsenin kimseyi dinleme zorunluluğu da yoktur. Birini dinlerken bile sonuna kadar beklemeyebilirsin. Sözün yarısında dışarı çıkarsın canın isterse. İstemezse hiç karşılık vermezsin konuşmalara. Yemeğe isteyen tatlıdan başlar. İsteyen de yemekten önce kahvaltı eder. İsteyen bütün gün gecelikte dolaşır. İsteyen de elbiseyle yatar. Biraz korkutuyor bu hürriyet beni. Akıl dışı bir hürriyete benziyor. Yemeği üstüne dökme hürriyeti de var mı? Sonuna kadar var. İstersen saatlerce de yıkanabilirsin. Ayrıca kimse beklemez banyonun kapısında yıkanman bitsin diye. Çok sevindim. Anladığıma göre babam yok aranızda. Dinlenme saatlerine de karışılmıyor değil mi? Böyle işlerle uğraşan yoktur. Hürriyet tarifiniz nasıl? Sizin de hürriyetiniz başkalarının hürriyetinin başladığı yerde mi bitiyor? Hayır, yok öyle bir şey. Herkes başkalarını rahatsız etmekte de hürdür. Bana başka türlü bir hürriyet öğretmişlerdi. Hürriyetin öğretilebileceğini sanmıyoruz. Bana demişlerdi ki, ya başkaları da seni rahatsız etmeye kalkarsa, haklı değiller mi? Onları bırakıp gidersin hemen başına böyle bir iş gelirse. Kabul edersiniz ki bu hürriyet, bu yaşayış akla uygun görünmüyor. Akla uygun olduğunu ileri sürmüyoruz. Acaba bu anlattığınız yer... Soru sorulmamasını istiyorsunuz, siz de sormayın. Henüz eski alışkanlıklarınızdan kurtulamadığınız görülüyor. Ya bir gün geriye, eski yaşayışıma dönmek istersem? Buna bir engel olmadığını belirtmiştik. Biliyorum, ya ben dönmek istemezsem demek istemiştim. Böyle bir durum korkunç olmaz mıydı dersiniz? Böyle bir anlayışla burada ıstırap çekersiniz. Geriye dönüş hiçbir zaman düşünülmez burada. Henüz hazırlıklı değilsiniz. Biliyorum. Her zaman olduğu gibi dışında kalıyorum bu düzenin. Bu benim kaderim. Biliyorsunuz, aramızda ızdırap çekenler sizin gibi düşünmeyi henüz unutmayanlardır. Düşünce onlar için yalnız ızdırap kaynağıdır. Bu duruma gelen zavallı düşünce artık onlara hayatlarını düzenlemekte yararı olmayan bir yük ve bizim verdiğimiz hürriyeti kabul etmelerine engel olan bozuk bir makinedir. Bu makine son titreyişlerini yapmaktadır ve durmasını bilmediği için parçalanacaktır. Yatağa uzanıp yattığım ve bu satırları yazdığım anların dışında ne yaptığımın pek farkında değilim. Sokaklarda yürüyorum. Bir masanın başına ulaşıp oturuyorum. Parçalanmamak için çok yavaş yapıyorum bu hareketleri. Çocukluğumda geçirdiğim çok ağır bir hastalıktan sonra yürümeyi unutmuşum. Hatırlıyorum, duvarlara tutunarak yürümeye çalışırdım. Bugün de yollarda duvarlara çarpmamak için büyük bir çaba gösteriyorum. Küçük adımlarla yürümek isterdim, kimsenin bana bakmayacağını bilsem. Görünüşümü korumam gerekiyor, öyle öğretildi bana. Küçük adımlarla, ellerimi ileriye doğru uzatarak yürüsem, çocukluğumda yaptığım gibi. Herkes görünüşünü koruyor, isteklerini dışına vurmuyor, öyle alışmışlar. Kendilerini öyle alıştıranlara da kimse karşı çıkmıyor. Bir bildikleri vardır elbette. Ben ellerimi uzatarak yürüsem, sokakta bana karşı çıkarlardı. Herkesin istediği gibi yaşadığı o uzak ülkenin özlemini duyuyorum. Belki de bu ülke çok yakın. Uzak olduğunu nereden çıkardım? Belediye otobüsüyle falan gidilebilir mi oraya? Gene kapılarını çalıyorum. Soruyorum, burada da eskiden nasıl tanınmışsam öyle davranmak zorunda mıyım? Çok iyi bildiğim şeylerde bile şaşırma hakkı verilecek mi bana? Hangi gün doğduğumu bir an için unutsam, yüzüme garip garip bakılmayacak mı? Bakılmasa da bir gün olur hatırlar, bir gün olur düzelir, bir gün olur eskisi gibi normal duruma gelir gibi yorumlar yapılacak mı arkamdan? Eline tabancayı alıp da ateş eden adam orada da var mı? Hamam böcekleri de var mı? O da var mı? Sorularımın karşılıkları gittikçe duyulmaz oluyor. Bana öyle geliyor ki kimse beni dinlemiyor. Durup dinlenmesini bilmediğim için bu ülkede de İyi bir karşılama göreceğimden kuşkuluyum. Bugün öğleden sonra saat 2'den itibaren eşyayı suçlamaya başladım. Önce üzerinden kalkmadığım divan, yatak suçlandı. Sonra tavan ve en sonunda banyo tuvalet. Bütün düşüncelerimi emip bitirmekle suçluyorum sizleri. Bütün hayallerimi sömürdünüz, gene de doymadınız. Büyük ve güzel şeyler yaratmama yardımcı olmadınız. Büyük bir sağırlıkla, kahredici bir dilsizlikle sustunuz güzelliklere. Geri istiyorum hapsettiğiniz duygularımı, düşüncelerimi. Hepinizi mahkemeye veriyorum, tahliye davası açıyorum. Ne diyorsunuz? Bize bir şey vermedin mi diyorsunuz? Ne yapmışım duyulmuyor, hızlı söyleyin. Gülerim saçmalarınıza. Hiçbir güzellik vermemişim onlara. Tavan diyor ki, gözleriyle benim köşelerimi birleştirdin sadece. Köşegenlerimin kesim noktasının elektrik kordonuna uzaklığını hesapladın. Banyodaki fayansları da saymışım sadece. Yarım fayansları çıkarmışım, ikiye bölmüşüm. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Ben Kant gibi düşünmek istiyordum. Kelimelerle uğraşıyordum ayrıca. Evet diyorlar hep bir olup. Kelimelerle uğraştın, kelimeleri bölüp durdun. Demir taş, tek taş, Muzaffer Kamil... Bunlarla geçirdin vaktini. Ön sözler okudun hayalinde. Bize yeni bir şey öğretmedin. Kaybettin. Mahkemeyi de mi kaybettim? Mahkemeyi de kaybettim. Mahkeme masrafları, ücreti, vekalet filan da mı bana yıkıldı? Hepsi sana yıkıldı. Ben mahkemede sevimli görüneceğimi sanıyordum. Benim bu kadar kayıp içinde olmamdan utanırlar da beni daha çok severler sanıyordum. Aldanıyorsun. Burası mahkeme. Düşkünler yurdu değil, sakın kıyameti koparmaya kalkma. Mahkemenin manevi şahsiyetine hakaretten de mahkum olursun. Bir insan eşyayı da suçlayamazsa, divana istediği gibi bir tekme atamazsa, insanlığı nerede kalır? Eşya da isyan eder mi insana? İnsan mahkemelerinde eşyalar davayı kazanır mı?